Sad Suresi 14. Sohbet 7 Nisan 2019 22. 23. 24. ayetler. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ma tevfiki illa billah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve ammal ba'd. Evet, yine 22. ayetteyiz. Bugün inşallah bir toparlayıp geçelim. 22. 23 ve 24, özellikle 24 secde ayeti olmasıyla meşhur ve de çok ilginç içerikleri var, biliyorsunuz. Geçen hafta bayağı bir girmiştik ama yine toparlayıp devam edelim inşallah. Bir o üç ayeti mealine toplu olarak okuyup devam edelim. Çünkü sonradan dinleyen arkadaşlar oluyor bu sohbeti, kopukluk olmasın diye. Hatta 21. ayette başında. Bir de davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı. Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmetmen, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster. Birisi dedi ki, işte bu benim kardeşim. Onun 99 dişi koyunu var, benim ise tek bir dişi koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve de tartışmada beni yendi diye anlattı. Davud dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten bir cemiyette yaşayanların çoğu mutlaka birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka, ama onlar da pek az. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Anladı, hemen Rabbinden mağfiret diledi, secde ederek yere kapandı ve Allah'a yöneldi. Değişik meallerde değişik şekilde olabilir. Fakat şeyi bu. Şimdi burada geçen haftadan kalan bir şey var. O konuyla beraber devam edelim. Şimdi Fatiha suresinde ne vardı? Ne demiştik Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah alemlerin Rabbıdır. Rab kelimesini İçerikli bir kelime, biliyorsunuz. Değişik manaları var. Yaratıcı, artıran, terbiye eden, yönelilen, hüküm koyan gibi anlamları vardı. Beşe yakın manası var. Fakat burada vurgulu kısmı, yani vurgulamak istediğim kısmı terbiye etme kısmı. Yani Allah-u Teala yarattıktan sonra haşa başıboş bırakmıyor. Yarattıklarını da terbiye ediyor. Terbiyeden maksat nedir? Kemaliyettir, olgunlaşmasıdır, belirli bir seviyeye gelmesidir. Bakın, alemlerin Rabbi deniyor. Şimdi alemlerin Rabbi deyince onun kapsamadığı hiçbir alan olamaz. Buna kendimiz de dahil, yaşadığımız dünyada dahil, ahirette dahil, meleklerde dahil ve konumuz gereği söylüyorum, peygamberlerde dahil. Neden? Allah-u Teala onları da eğitiyor, onları da terbiye ediyor, onların da yetişmesini ve bir idraka gelmesini sağlıyor. Şimdi biz ne diyoruz kelime-i şehadette? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Bakın, abduhu ve resuluhu. Ne demek abduhu? Kulu ve resulü. Yani kul boyutundan da onlar Allah'ın bir kulu. Bir de resuluhu, orada da görevli. Şimdi görevli boyutuyla Allah'ın onlara vahyettikleriyle, o ne yapıyor? Üç tane görevi varmış. Bu beşinci sınıfta kızım var, İmam Hatip'te. Din dersinde, kitabında var, hoşuma gitti. Üç tane görevi var. Birincisi tebliğ, ikincisi beyan, üçüncüsü davet. Tebliğ ne demek? Belagadan geliyor, ulaştırmak. Kendisine gelen vahyi görevi, biz buna risalet diyoruz, tebliğ etmek, insanlara ulaştırmak. İkincisi beyan, yani açıklamak, izah etmek. Yani ne olduğunu, mesela namaz kılma emri var Kur'an'da. Önce bunu tebliğ ediyor, sonra da beyan ediyor, açıklıyor nasıl kılınacağını açıklıyor. Sonra da davet. Ve insanları davet ediyor. Siz de böyle yapın. Ahiret var. Haberdar ederek davet ediyor. Bu üç görev. Şimdi bu Resul kısmı ile ilgili. Hani abduhu ve Resulü. Ama abduhu kısmında kendisinin de tabiri caizse bir seyri suluğu var. Bunları niye anlatıyorum? İşte konumuz Davud Aleyhisselam. Şimdi Davud Aleyhisselam'la ilgili sayfanın başında 17. ayette övüyor Rabbim onu. Peygamber Efendimiz'e diyor ki ısbir ala ma yakulun, onun dediklerine, onların dediklerine sabret ve üskur, hatırla abdena, kulumuzu, kim? Davud'u. Zel eyt, kuvvet sahibi, yani kuvvet sahibi, bizim kendisini teyit ettiğimiz kulumuz Davud'u hatırla. Burada bir sıfatını söylüyor, innehu evvab, o şüphesiz evvaptır. Evvap neydi? Allah'a dönen, yüzünü çeviren, sürekli onu hatırlayan modda yaşayan demekti. Üç aşamayı da tekrar hatırlatayım. Son iki haftadır söylüyoruz ama kul önce tevvab oluyor, sonra evvab oluyor, sonra da münib oluyor. Tevvab ne? Hatalarını anlıyor, dönüyor Allah'a, tövbe ederek dönüyor, tevvab oluyor. Sonra belirli bir yolda ilerliyor, Allah'a karşı sürekli bir iletişim modunda, yöneliş modunda, kulluk modunda oluyor bu evvap, üst derece, bizim olmamız gereken üst derece. Bir de daha üstüyle, yüksek bir idrakla da, irşatla da, olağanüstü bir idrak diyeceğiz buna, münib olarak yanaşıyor. Tevvap, evvap, münib. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın, innehu evvap diyor. Evvaplık seviyesinde bir Resul var. Bize göre çok yüksek evvaplığı. Yani herkes evvap olabilir ama Resullerin evvaplığı çok farklı. Yani direkt Rableriyle iletişimde oldukları için. Ama tekrar diyorum, onların da bir seyri sürüyor var. Onların da bir kemaliyet yolculuğu var. Onların da Rabbi terbiye edeni olduğu için Allah-u Teala onların da derecelerini, seviyelerini, günümüz ifadesiyle level'larını yükseltiyor. Nereden anlıyoruz bunu? 24. ayetin en son kelimesi ve enabe ve münib olarak yöneldi. Yani üçüncü seviye bu. Üçüncü seviyeye demek ki bir yükseltiliş var. İşte bu 3-4 ayet neden onun o idraka geldiğini ya da daha güzel bir ifadeyle Allah-u Teala'nın onu nasıl o hale getirdiğini anlatıyor burada. Yani işte kıssaları sadece esatirul evvelin, öncekilerin masalları şeklinde değil, orada çeşitli mesajlar var. Resullerin bile yolculuğu var. Oradan da biz neler alabiliriz diye okumakta fayda var tabii ki. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra devam edelim. Şimdi hikaye belli. Davud Aleyhisselam her şeyden uzaklaşarak günlerini tahsis ediyor ya, burada özellikle uzaklaşmış şekilde duvarları çok yüksek, kimsenin giremeyeceği bir alanda, mihrapta Allah'a karşı birebir yöneliyor ve olağanüstü bir olay oluyor. Gelmemesi gereken iki kişi ta yukarıdaki surlardan tırmanarak içeri geliyorlar ve davacı olduklarını söylüyorlar. Ve anlattığına göre öbür davacının, şikayetçi olanın, yani ikisinin toplam 100 koyunu var ve kardeşim diyor, 99 koyunu olan onu sözle hitap diyor ya, orada hitapla ikna ederek, galip gelerek de onun bir koyununu kendi koyunlarına katmasını istiyor ve bu anladığımız kadarıyla bunda da muvaffak oluyor. Ama içine sinmediği için demek ki o şahıs bunu Davud Aleyhisselam'a, ki Davud Aleyhisselam aynı zamanda hakim bir peygamber, yani katı peygamber, yani davaları çözüme ulaştıran bir peygamber, geliyor, şaşırıyor, ürküyor niye geldiler diye ve sonunda bir şeyler söylüyor. O söylediğine bale dedi ki, لَقَدْ ظَلَمَكَ zulmetti. Bi su anil nacetike, nace dişi koyun demek. Senin koyunlarını istemekle sana zulmetti. İla nacetihi, yani koyunlarına katmakla sana zulmetti. Sonra da bir genel bir hükme giriyor, genellemeye giriyor. İnne kesiran mina hulata'i, hulataların yani ortakların çoğu, le, bir de kesinlik geliyor orada, le yebgâ bâda'um alâ ba'din, bazıları bazılarının hakkına tecavüz ederler. İstisna getiriyor. İllellezine âminu ve amilus salihat, sadece salih amel işleyen, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna, yani onlar bunu yapmazlar. Ve galilün mehum, onlar da ne kadar azdır. Şimdi bunu dedikten sonra bir idraka varıyor Davud Aleyhisselam. Tabiri caizse eyvah ben ne yaptım, ne yapıyorum diyerek bir şeyi anlıyor. İşte burası gizli tutulmuş, bizim anlamamız, tefekkür etmemiz isteniyor. Bunu nasıl anlatıyor ayetlerde? Ve zanne Davud'a enneme fetennâhu, biz onu fitne ile imtihan ettiğimizi zannetti, ya da zannın bir anlamıyla anladı, hissetti, farkına vardı. Sonra ne yapmış? Festağfera rabbehu, Rabbinden mağfiret diledi, istiğfar etti yani. Ve harra rakiyen, rükû ederek secdeye kapandı. Ve enabe, Allah'a yöneldi. Münib olarak Allah'a yöneldi. Şimdi bu geçen hafta da bunları uzun uzun anlatmıştık. Çok şey yapmak istemiyorum. Biraz kestirmeden gideceğim. Şimdi ne yapmış olabilir, ne yanlış olur? Ben 3-4-5 tane madde belirledim. Hepsi bana ait görüş değiller. Bu bazısı bazı arkadaşlara ait, bazısı Namık Hoca anlattı, bazısına ben şey yaptım, birisini de ilginç güzel bir yorum var, Güngör Hoca anlattı, Mustafa arkadaşım anlattığı var. Bunu niye diyorum, yani değişik yerlerden uzun zamandır çalışıyorum buna. Tefsirlerde olanlar da var, ondan bahsedeceğiz. Bir, dedim ki burada not aldım, istemedeki aşırılık. Neden istemedeki aşırılık? Çünkü yani genel mantığına bakarsak 99 koyunu var birinin, birisinin karşı kardeşinin birini daha istiyor. Şimdi bunda bir şey yok. Fakat hani dedik ya, derin boyutuyla anlıyor. Burada bir sorun var. Şunu söylemeyi unuttum. Şimdi hani burada şey dedik ya, faslal hitap, hitaptaki fasıl, yani güzel tefsirli faslalı hitap etme yeteneği verdik dedi ya, kendisi de bu özellik verilen kimse, kendisinde bunun sahip olduğu kimse, olayları da çok iyi anlama yeteneğine sahip oluyor. Yani güzel ifade ediyor, bilinmeyenleri, kavramları çok güzel açıklıyor, ama aynı zamanda olayları okuma dediğimiz üst boyuttan anlama şeyi de çok yüksek oluyor. Bununla dinliyor yani. Bununla dinlediğinde ne oluyor? Oradaki 99 ve 1 koyun meselesini kendine getiriyor. Aa, ben bunu eleştiriyorum, zulmetti diyorum, ama dur, bunda bana bir mesaj var, bir ikaz var, bir o boyutta dinlediğim dediğinde, tabi bu milisaniyeler içerisinde, çok kısa bir zaman dilimin içinde oluyor. Eyvah, burada ne anlatılıyor? Kendisini ifade ettiği gibi zulmetmiştir diyor. Ben zulmetmiş oluyorum diyor. Niye zulmetmiş oluyor? Aşırı istekte bulunmakla. Acaba ben de böyle mi yapıyorum? Yani 99 koyun var, 1 koyun da istiyor. Yani sahip olduğu gerek maddi gerek manevi nimetler var. Bunlar da aşırı bir talep. Zaten orada leyebgâ diyor. Leyebgâ ba'dahum alâ ba'din. Burada bağıyı kelimesi geçiyor. Bağıyı ne demekti? Aşırılı gitme. Yani fahiş anlamında. Talepteki aşırılık anlamına geliyor. Yani acaba ben bunu mu yapıyorum? Hani getirmek istemediğim tefsirlerde olan ve bunu Hazreti Ali radıyallahu anh duyduğunda, kim ki bu kıssayı bu şekilde anlatırsa ona 160 sopa vurdururum dedi. Geçen sohbetlerde anlattığımız kısmı da var. Yani güya Davud Aleyhisselam kadınlara düşkünlüğü var. Birisiyle de evlenmek istiyor ama o evli. Onunla ilgili yaptıkları, tabii bu İsrailiyat, hakikat değil, onunla ilgili bir eleştiri olduğu söyleniyor. Hakikattir değildir ama 160 sopa vurdurduğuna göre getirilmemesi gereken bu konu. Ama benzer anlamıyla ne diyebiliriz? Dünya mallarına, yani dünya şeylerine fazla talep olabilir. Ama bakın, peygamber olduğunu unutmayın. Bizle kıyaslanmaz. Ama kendi konumuna göre değerlendirirsek peygamberliğe uymayacak şekilde bir davranış 99 koyun meselesiyle ona bir şekilde anlatılmış olabilir. O yüzden ne yapıyor? Tövbe istiğfar ediyor olabilir. Bu bir. İkincisi, yine istemekteki aşırılıktır ama bu manevi konularda olabilir. Mesela bunu şöyle düşündüm ben. 90, bu kendi nacizane kendime ait bir tefekkür. 99 sayısına takıldım ben. Allah-u Teala bir şeyi boşu boşuna kullanmaz değil mi? Neden 99 koyun? Bana bir şey çağrıştırdı. Tirmizi hadisinde de geçtiği gibi Allah'ın 99 esması vardır. Esma-i Hüsna'sı vardır. Güzel esması vardır. Konusunu çağrıştırdı buna. Buna göre düşünürsek, şimdi esmalar konusundan gidersek, benim orada da iki tane şeyim oldu. Bir, aşağı en şeydeki ayette, 26. ayette, ya Davud'a inna cealnake halifeten fil arda. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. Halife ne demekti? Birisi adına iş gören demek. Arkasından giden demek. Hani halef selef. Allah-u Teala da meleklerine Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını haber verirken inni cailun fil ardı halifeten diyor. Ben yeryüzünde bir halife yaratanım. Şimdi ona o ayetlerde ne diyor aynı zamanda? Biz ona esmaların küllüsünü öğrettik diyor. Ona her şeyi öğrettik anlamında. Yani esmalardan bir öğretiş var. Esmaların emanet olarak verilmesi var. Bu emanet kelimesine bir ikinci açıklamada tekrar gireceğim. Var. Yani insanda, belki de hiçbir mahlukatta tecelli etmediği kadar Allah-u Teala'nın esması tecelli ediyor. Bunun değişik oranları var. Yani la havle ve la kuvvete illa billah kelimesinin manasına bakarsak, yani çevrenizde değişim olarak gördüğünüz ya da kuvvet olarak gördüğünüz her şey aslında Allah'ın esmaları iledir. Hiçbir şey kendiliğinden değildir. Bütün şey, her şey Allah'ın güç ve kudretlerinin bir görünüşü olarak tecelli eder görüşüne göre her şeyde Allah-u Teala'nın esması cari. Ama en fazla insanda bunu halife olarak Rabbim söylüyor. Şimdi biz seni yeryüzüne halife kıldık derken de demek ki Davud Aleyhisselam da bu ciddi oranda tecelli ediyor. Fakat 99 artı 1 100 yani. Şimdi o biri de istediğinde artık bu işte halife sınırının bir üstüne çıkma şeyi var. Gayreti var yani. Buna ikaz. Yani birinde mi istiyorsun? Teknik olarak mümkün değil. Neden? Biz namaz sonlarında 99 esmayı temsilen 33 çekiyoruz ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesiyle yapıyoruz tabii ki. Sonuncusu ne ama? La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Orada dur diyor Rabbim. Esmaların tecellileri olabilir. Ama yüz tevhidi temsil ediyor. O olamaz mahlukatta. La şerike leh diyor. Ben bunun da Davud Aleyhisselam'a kendi şeyinden bir ikazı olabilir diye düşündüm. Gerekirse ileriki derslerde daha teferruatlı düşünebiliriz. Zaman az olduğu için biraz daha konsantre anlatmak durumundayım. Bazı şeyleri size bırakıyorum. İkincisi, yine 99 esmadan giderek şunu yaptım. Şimdi Allah-u Teala 99 esmayı veriyor. Öbüründe de bir var. Şimdi farklı bir boyuttan değerlendireceğiz. Onu da şuradan giderek yaptım. Bakın 23. ayette diyor ki fekala, bunu diyen kim? 99 koyunu olan, ekfilnihe, onu benim himayeme ver diyor burada. Ama kelime burada kökü kefele, yani kefil. Yani ne var burada? Benim himayeme ver. Bu şeyde çok geçiyor. Hazreti Meryem Zekeriya Aleyhisselam'ın kefilliyetine veriyor, kefaletine veriliyor. Kur'an'da da orada 8-9 yerde geçiyor bu fiil, ona baktım. Orada vurgulu olarak geçiyor. Yani bana tevekkül et, benim himayeme ver gibi bir şey bu. Şimdi bunu yani yukarıdan düşünüyor dedik ya, Allah-u Teala'dan düşünürsek, çünkü benim 99 koyunum var dediğine göre, esmaların sahibi de Allah-u Teala olduğuna göre, şimdi buradan ne kast olur diye düşündüm. Şöyle bir parantez açacak bir bilgi vereyim. İnsan bir halife, doğru. 99 esmanın tecellisi söz konusu, doğru. Ama insan özellikle bir esmadan Allah'a daha çok yakınlaşıyormuş. Buna Rabbi has deniyor. Bu Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kitaplarında var. Özellikle bir esma, hakim esma deniyor. O hakim esma neyse özellikle onunla yanaşma durumu var. Davud Aleyhisselam da tabii ki bunun farkında. Ama Allah-u Teala diyor ki, ya bütün esmaların sahibi benim. Sen o hakim esman da olsa o esmayı da bana ver. Yani sahibinin kaynağı olduğunu bana ver. Yani esmalarda eri. Yani sahibine ulaş, tevhide ulaş. Esmaların da üzerinde onun sahibi var. Esmalardaki tevhid bu yani. Bunu anlamış olabilir diye düşündüm. Tabii Allahu alem olarak söylüyorum bunu. Yani bir farklı manası da bunu, kendinde bir şey görme. Her şey benden. Esmalarını o terk ederek beni kefil kıl. Kefil aynı zamanda pay demek. Benim payıma bırak. Bu ne oluyor? Aynı zamanda yüksek anlamda da tevekkül oluyor. Bunu söylemek isterim. Şimdi başka alternatifler var. Bunu şey yapmak istiyorum. Bu Mustafa arkadaşımızın görüşü. Ha, ondan önce Namık arkadaşın görüşü, Namık hocanın şey yapayım. Tabii o da tefsirlerden söylüyor. Şimdi Davud Aleyhisselam bu davayı görürken bütün yani ne diyor orada? Adaletle hükmet diyor ama aslında orada kelime hakla hükmet. Yani davanın hakkını ver. Fakat Davud Aleyhisselam ne yapıyor? Şimdi öyle olağanüstü bir şey anlatıyor ki 99 koyunu var, birini de istiyor. Ya olur mu böyle şey diyor. Bizim hepimizin yapacağı şekilde diyor. Ama sadece şikayet edeni, buna davacı mı deniyor? Davacıyı dinliyor ama davalıyı dinlemiyor. Bir hükme varıyor. Allah-u Teala diyor ki sen hakim kadısın. Önce bilgisini dinlersin, sonra dinlerini dinlersin, sonra şahitleri dinlersin ve hükme varırsın. Yani Allah'ın bu dava sürecinin kurallarına uymadığı için burada bir zulüm, haksızlık, yani davanın seyrindeki bir haksızlık olduğunu anlamış olabilir. Bunu genelleştirmek olarak genelleştirmiş olabilir. Allah'ım yani Allah-u Teala'nın bizden istediği metodla biz davranmalıyız. Delile göre davranmalıyız. Kendi kafamızla, metodolojimize göre değili anlamış olabilir. Bu da dördüncü görüş galiba tefsir. Beşincisi o Mustafa arkadaşımızın şey yaptığını göreceğim. Şimdi dedik ya Davud Aleyhisselam ya 99 koyun sahibini kendiyle özdeşleştiriyor ya da birine. Bu biraz evvel anlattıklarımızda bazen 99 sahibi bazen biriydi. Bu da bire özgü bir şey. Şimdi 99'u haksız görüyor ya, şimdi burada da farklı bakış açısıyla biri haksız görüyor. Ama nasıl? Farklı bir şekilde. Ya diyor ki mülkün sahibi Allah. Kimse de mülk yok. Ve mülk başa bela aslında. Sümme letüs elünne yevme izin aninnayim. O gün bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Yani ver kurtul. Hala niye bir koyunun derdindesin? Ahiret, bu dünyada belki şey olacaksın, zarar gibi görüyor gibi olacaksın ama ahirette
Avantajlı olacaksın. Bak Hazreti Peygamber Efendimiz hiçbir malı mülkü olmadan vefat ediyor. Ganimetler alıyor son şeyinde. Enfal suresinde geçtiği gibi birçok yani 5'te 1 miydi, 10'da 1 miydi?
Fi aracılarının şeylerini alıyor. Zekat değil mi?
Zekat değil de yine ganimetlerden alıyor. 5'te 1 alıyor. Yani aslında zengin. Ama dağıtmak suretiyle ne yapıyor? Maldan geçiyor. Hazreti Ali öyle. Bende para bulunmaz ki diyor. O da ganimetlerden palını alan birisi. Ama evinde ikinci gecenin yiyeceği bulunmadan sabahlıyorlar. Yunus Emre Hazretleri. Neyi var? Bir bohçası var. Yürüyüp duruyor. Veysel Karahanlı Hazretleri. Neyi bıraktı? Neyi vardı? Savaşta vefat etti şehit olarak. Yani bunu anlayanlar arkalarına mal mülk bırakmıyorlar. Buna kendi aramızda konuşmada bir slogan geliştirdik. Ver kurtul. Biri istiyor ya. Ver kurtul. Yaşanması kolay bir şey değil. Ama anladığın zaman üst seviyeden, üst level'dan bir mantık. Bunu anlamış olabilir. Saatlerce konuşulabilecek bir şey ama dediğim gibi süre kısıtlı, bunu söyleyeyim dedim. Başka bir şey. Bu da Güngör Hoca'nın şeyi, geçen konuştuk. Çok ilginç. Şimdi dedik ya, bir üst seviyeden dinleme. Olayı anlatıyor davacı. Burada ne diyor? Bakın, kendisinin ilk ifadesine. Gale dedi ki, lakat zalemeke. Şüphesiz o sana zulmetti. Şimdi bu cümle lakatla başlıyorsa yemin gibidir, tekit gibidir. Yani kesin kez öyledir. Şimdi konuşuyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği o üst akılla, geriden okumayla, ya ben neler diyorum diyor. İlk kullandığı kelime ne? Zalemeke. Sana zulmetti. Neyi anlıyor biliyor musunuz? Sistemde aslında zulüm diye bir şey yok. Her şey hak. Yani Allah zulmetmez. Zulüm gibi gözükse de bir şeyler, aslında sistemin gereği. Bakın burada ne diyor şeyinde? Aramızda hak ile hüküm ver diyor. Bu da adalet de demiş. Bak, adalet uymuyor bu tabire. Adaletle hükmet demiyor. Zaten Davud Aleyhisselam aslında adaletle hükmediyor burada. Ama hakla hükmetmiyor. Hak ile düşündüğünde hak bir şeyin gerçeğidir. Yani bakın, bir hastalık varsa aslında kişi onu hak ediyor. Sadece dünya mantığıyla düşünelim. Gerekenleri yapmıyor. Olması gerektiği gibi yaşamıyor. Ben hekimim. Nelerin hastalık yapıp yapmayacağını biliyorum. Hastalıkların maddi ve manevi sebeplerini yaşamıyor. Temizliğine riayet etmiyor. Cerrahına, hava akımına maruz kalıyor. Hasta biriyle görüşüyor. Yani buna bir sürü madde olabilirsiniz. O beslenmesi, birçok şey. O, ona hak olmuyor mu hastalık? Ama kişi ne diyor? Bu bir imtihan diyor. Ama altında ne diyor? Allah bana bunu veriyor diyor. Bakalım kulum ne yapacak? Ben de sabrederim diyor. Yani tahammül ederim anlamında. Yani aslında derinlerinde bir anlamda zulüm isnadı oluyor. Ama hak eden kendisi. Yani Allah-u Teala yine merhametiyle o hastalığından ötürü çektiklerini onun günahlarına kefaret olarak veriyor. Ama bunun günahları dökülsün diye ona haşa, kendinin derinlerindeki yanlış mantığıyla zulmetmek için hastalık vermiyor. Hani şuna bir zulmedeyim de bedeli olarak bu olsun demiyor. Sonucunda arındırıyor ama. Yani arındırmak için hastalığı vermiyor. Kişi onu hak ediyor aslında. Ayet ne diyor? Sizin başınıza isabet edenler diyor. Biz bunu musibet olarak Türkçemize geçmiş. Yani musibet olarak gelenler sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdır diyor. Allah diyor bunu. Şimdi ama biz ne diyoruz? Bize bir şey isabet ettiğinde, musibet olarak gördüğünde ya diyoruz işte o kişi bana zulmetti, şunu yaptı, bunu yaptı, ya da işte bu imtihan diyoruz, sabrederiz falan bir şey diyoruz aynı konuda. Yani kişi hak ettiğini yaşıyor. Sebebi her ne kadar bize anlayamayacağımız perdeden de olsa. Dolayısıyla sistemde zulüm yok, hak var. Yani sebep kendimiziz. Allah yapmıyor bunu. Allah'ın zalim olduğu ile ilgili bir bilgi mümkün olabilir mi? Haşa. İşte burada zulmetti derken de bir anlamda sistemde zulmün varlığını kabul ediyor. Ama sonraki o yüksek idrakla değişiyor. Bakın ne olur bunun imtihan edilen, yani imtihan ederken Türkçe'de imtihan bu. Seviyesi yükseltilmek istenenin bir peygamber olduğunu unutmayın. Yani bize göre üst şeyler bunlar. Ama idrakı yükseltilmek istenen tabiriyle koskoca Davut Aleyhisselam. Aslında kendisi talep ediyor, biliyor musunuz? Bu tefsirlerde geçen bir kısım var, onu paylaşmak istiyorum. Bütün nimetler içerisinde özel teyit, kuvvetler, her şey var. Davut Aleyhisselam'ı dört dersleri anlatıyoruz. İnanılmaz özellikler veriliyor. Ya Rabbi diyor, geçmişte verdiğin peygamberlere verdiklerin hani imtihanlar, dertler bende yok diyor. Bir anda aslında yukarı dilekçe yazmış oluyor. Peki kulum diyor, sana da bir şey yapalım. Yani tefsir kitaplarında böyle, ondan sonra bu olayın yaşatıldığı söyleniyor. Onu bak aminu ve aminus salihatı var ya, bu ayette geçiyor, onlar başka, orayla ilgili kısmı açıklayayım. Aminu ve aminus salihat ne demek? Aminu iman edenler, aminus salihatı ona salih amel işleyenler, ama arada bakın ve var, aminu ve aminus salihatı ne demek? İşledikleri, pardon, ulaştıkları iman seviyesinde doğru amel işleyen demek. Yani iman ayrı, amel ayrı değil, o seviyede. Ve iman artabilen bir şey. Nereden biliyoruz? Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Zaten iman etmiş. Niye Allah iman edin diyor. Yani iman seviyeniz artacak şekilde yaşayın. Ya da benim yaşatacaklarımdan imanınız artsın. Şimdi bu kişinin seviyesi bu az düzeyde diyelim. Ona o iman seviyesine uygun amel işlemesi yeterli oluyor. Ama seviyesi, imanının seviyesi arttığında artık bir önceki seviyede işledikleri yeterli gelmiyor buna. Buna muvafık da artık amel işlemesi gerekiyor. Amenu ve aminu salihata. Şimdi Davut Aleyhisselam ne talepte bulundu? Ya Rabbi benim seviyemi artır, yani önceki peygamberler gibi demiş oldu. Ankebi suresinde ne diyor? Ey iman edenler diyor. Sadece iman ettim demekle sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden ve fitneyle, bak orada da fitne geçiyor, fitneyle imtihan olunmadan bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu ayet herkese geçerli. Dolayısıyla işte bunun sonucunda Davut Aleyhisselam'a bir şey yaşatılıyor. Ama sonucu güzel. Sonucu ne? Ve enabe. Münip olarak yöneldi. Yukarıda innehu evvab diyor. Burada da edap olarak oluyor. Neyi anladıysa, işte bu şey yaptıklarımızdan, işte sistemde zulüm yoktur, insanlar yaptıklarının cezasını çeker mantığı, gerek esmasal, gerekse maddi manevi işlerde farklı talep, gerekse ya maldan geçmeli aslında, ver kurtul ve bizim aklımıza gelmedik niceleriyle beraber hepsini düşündüğünde ne yapıyor? İlk yaptığı festağfer Rabbehu, Rabbine istiğfar etti ve harra demek yukarıdan aşağı hızlıca iniş demek. Yani hurra diye geçiyor ya Türkçe'de. Hurra rakiyan, rüküye eğildi. Artık öyle bir idraka sahip oluyor ki, ya Rabbi tamam anladım, özür dilerim, affet ya Rabbi, affet. Oranın idrakiyle de ne yapıyor? Gerekli amel olarak, onun sonucu gerekli olan amel olarak rükuya ve secdeye kapanıyor. Ve ne yapıyor? Ve enabe. Allah'a inabe ediyor, yani münib olarak dönüyor. Daha evvel dönmüyor muydu? Dönüyordu ama evvaplık seviyesinde dönüyordu, artık münib olarak dönüyor. Şimdi parantezinde bir şey daha açıklayayım yapayım. Bu hurra, secde. Burada da rükû ve secde arasında bir ayrım var. Onu da bayağı bir Namık Hoca ile konuştuk, şey yaptık. Burada rükû kelimesi geçiyor. Rükûya eğildi. Buna alimler demişler ki rükû aslında secdedir. Bir kısmı demiş ki önce rükûya eğildi, sonra secdeye gitti. Bir kısmı dedi ki hayır, sadece rükûya gitti. Düşündüm şöyle bir şey aklıma geldi. Size de paylaşayım. Bakın, rükûya neredeyken gidilir? Ayaktayken gidilir, değil mi? Ayaktasınız, kıyam halindesiniz, rükûya eğilirsiniz. Ama düşündüm, Davud Aleyhisselam bu mihrapta hangi konumdaydı? Yani bir oda gibi düşünün. Tefekkür ederken yaparken yerde oturuyordu. Değil mi? Ayakta değildi. Bunu anlayınca ne oldu? Rükû pozisyonundayken eğildi. Dizleri üzerindeyken eğildi. Yani rükû oldu aslında, ama namazdaki rükû gibi değil bu. Secde gibi. Eğildi yani. Eğilmesi de ne oldu? Secde oldu. Yani yere kapandı yani.
İkisini de kapsıyor.
İkisini de kapsıyor.
Secdeye giderken rükû yapmış oldu.
Evet. Ama yerdesin zaten. Hani rükûyu nasıl yapacaksın? Rükûya eğilineceğiz. Bir de zaten anlık bir idrak var.
Şeyde nafile ibadetlerde oturma pozisyonu var ya.
Doğru. Nafile pozisyonlar, nafile ibadetlerde de öyle.
Kılıyorsun, otururken hafif eğilmesi rükû. Tam eğilmesi secde.
Tabii. Şimdi ama orada hafif eğilme diye bir şey yok. Şimdi bakın, yani olayı düşünün. Yani sizin hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Allah, bu böyle. Buna irşat deniyor, idrak deniyor. İdrak etme, jeton düşme, olayı anlama. Şimdi ne kadar manevi boyuttan anlıyor. Allah-u Teala eğitiyor. Peygamberin sevgisine. Eyvah, estağfurullah ya Rabbi. Vay be, böyleymişim ben. Olay böyleymiş. Şimdi dizlerin üzerine oturuyorsun. Yaptığın işte o yere kapanma eylemi o. Ve bir rivayete göre 30 gün başını kaldırmadığı söyleniyor. Onun gibi. İşte Yunus Aleyhisselam'ı güzel söylüyoruz. Balığın karnındaki yüksek idrağı gibi. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. Sen sübhansın, biz hatalardayız, affet, ben nefsime zulmettim ifadesi gibi. İşte her peygamberin, dediğim gibi, bir şeyi var, eğilimi var. İşte orada da münib olarak Rabbine yöneliyor. Artık level atlıyor, seviye atlıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bir sonraki ayete bir bakalım. Fe gaferna lehu zalike. Biz de onu mağfiret ettik. Zalike, işte bu şekilde. Ve inne lehu indena le zulfe, ve inne lehu, onun için vardır, indena, bizim indimizde, le zulfe, zülüf vardır. Hani zülüf, yakınlık demek. Hani böyle bir halk edebiyatında işte zülüfler diye. Zülüf, yukarıdan aşağı sarkan demek. Yani aşağı doğru yakın olan demek. Yakın saç kitlesi. Zülüf de yakınlık var. Ve aynı zamanda ne diyor? Ve hüsnel meb, ve güzel de bir akıbet yeri vardır. Bu meb'in kökü de evvap aynı zamanda. Ebe kökünden geliyor. Evvapların döndürüleceği, yüzünü Allah'a çevirmiş olanların geleceği de özel bir mevki var. Şimdi bakın, biz onu mağfiret ettik diyor. Bakın, hani dedim ya, ameni ve amülü salihatiye. Şimdi bu potansiyel düşünce ve şartlar Davud Aleyhisselam'da zaten var. Ama Allah'ın onu mağfiret etmesini gerektiren bir durum, onun bir önceki evvaplık seviyesine göre gerekmiyor. Ama artık idrak seviyesi yükseliyor ya, istiğfar etmesini gerektirecek duruma geliyor artık. İşte o zaman da biz mağfiret ettik onu diyor. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in seviyesini düşünebiliyor musunuz? Var mı mahlukatta onun seviyesinde olan? Cebrail Aleyhisselam, ben buradan ötesine gidemem, yanarım diyor Cebrail Aleyhisselam. Ama günde bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 100 kez estağfurullah çekerim diyor. Yani günlük idrakının artması o kadar hızlı ki, bir gün önce yaşadıklarına İstiğfar etme durumunda bir yaşam tarzı var. Sübhan olan Allah, Rab, terbiye edici Allah, sadece Subhan olan Allah'sa, en yüksek seviyedeki de olsa eksik. Allah'a göre eksik ama. Bize göre erişilmez bir yer. Düşünün bizim ne yapmamız gerekiyor? Düşünün, dedik ya sohbetin başında, Esatirul Evvelin, yani geçmişlerin masalları gibi dinlememek lazım. Buradan Resul zaten, yani Davud Aleyhisselam bunu zaten yaşamış, bir idrake ulaşmış. Bunun Veskur Abdina Davud'a diyordu ya, hatırla dedilen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bu hikayeyi anlıyor. Ama Kur'an-ı Kerim sadece ona inmedi ki. Yani vahiy olarak ona indi ama amel etme boyutunda bize indi. Biz de buradan bir şeyler alacağız. Onlar zaten paçayı kurtarıyorlar bir şekilde. Rabları Allah. Bizim alacağımız ne burada? Ha, buradaki kıssayı okuyup bizim burada anlattıklarımız ve anlatamadıklarımız nicesiyle düşünüp Allah'a o güzel yönelmede seviye atlama ve bulunduğumuz mevcut yerde Allah'a yönelme ve kendi nefsi zafiyetlerimiz konusundaki eksiklere önce anlayıp sonra tövbe etme. Estağfurullah ve mağfiret dilemek. Kolay işler değil ama bizim yolculuğumuz, bu dünyadaki yolculuğumuz bunun üzerine. Allah-u Teala bizden bunu bekliyor. Biz bir kişiye yeteceği kadar ömür vermedik mi derken Allah-u Teala da bunu kastediyor. Yani biz kendi işimizi yapmak, mesleğimizi yapmak, çoluk çocuk sahibi olmak için buraya gelmedik. Onlar bizim kulluk seviyemiz için ölçüler, hatta fitneler. Biz daha evvel galübelada yaptığımızın ve onun sonucunda takdir edilen yaşantının, orada verdiğimiz akdin ve misakın gereğini yerine getirme alanındayız şimdi. Oyun ve eğlence değil. Ama aynı zamanda Allah-u Teala diyor ki biz dünyayı bir oyun ve eğlence yeri olarak yapmadık diyor. İsteseydik katımızdan bir eğlence edinirdik. Birleştiği nokta ne? Ciddi bir oyun. Ciddi bir senaryo. Ama siz de ona göre oyun ve eğlence yeri gibi davranmayın. Gereklerini yapın. Bulunduğunuz iman seviyesine gereklerini yapın. Bir üstünde yaşarsanız ahiret için avantajlı olursunuz. Ama ona göre de konumunuzu, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve nefislerinizdeki marazları ona göre düzeltin. Allah-u Teala bize sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ki o sırat kendisine nimet verilenlerin yolu, o nimet verilen yolların, nimet verilenlerin başında da Nisa suresi 69. ayete göre birinci de kim geliyor? Nebiler geliyor. Sıddıklar, şehitler, salihler. Burada da anlatılan nebilerden misal verilmiş. Bize onların o sadık yollarına ulaştırmayı nasip etsin. Gayril mağdubi aleyhim, kendilerine gadap olunanların velet dalin, dalalete düşenlerin yoluna değil. Bize de bu konuda yardım etsin. Çünkü İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz ya Rabbi. Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden isteriz değil bakın. Yardım isteriz. Demek ki kolay da bir şey değil. Aman ya Rabbi, yardım eyle bize. Ve Hazreti Ali'nin Fatiha'daki okuyuşuna göre de bizi diyor ayaklarımızı sabit kıl. İhtidayı sebitna olarak da okumuş. Bizde sabit kıl. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanallah, subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubu ileyk. El Fatiha.